Ayrım 7. Kudüs Güncesi, Sahar Kalifa, Sayfa 113. 20. Bölüm. Devriye arabaları gün doğumuyla birlikte şehrin mahallelerinden döndüler. Hoparlörleri sokağa çıkma yasağının bittiğini ilan ediyordu. İnsanlar mutlulukla derin bir soluk aldılar. Yaşlılarla gençler dua etmek için Büyük El Saada Camii'ne yöneldiler. Satıcılar dükkanlarını açtılar ve çürümüş sebzeleri sokağa atmaya başladılar. Bidonlar kokmuş balıklarla doldu. Çocuklar un, çay, şeker almaya gittiler. İşçiler gözleri uykudan şişmiş bir halde Eget otobüslerine doğru yöneldiler. Karşılıklı selamlaştılar. Zühtü Adil'in yanında yürüyordu. Hamada'yı tutukladı pezevenkler. Baseli de. Kuveyt rüzgarı daha yumuşak. Zühtü Adil'in kasılmış yüzüne baktı. Soluğunu tuttu ve boğuk boğuk güldü. Düzelecektir. Adil sessizce düşündü. Düzelecek midir? Ne zaman düzelecektir? Patlamalar, öldürmeler, tutuklamalar, Usame'nin teorileri, Nuvar'ın anlaşılmayan gülümsemesi, böbreğin hışırtısı. Basel tutuk evinde ot şilte üzerinde uyuyor. Bey babası onun için kaygı duyma zahmetine bile katlanmıyor. Ama televizyon kameramanları önünde olayı tek ve kahramanca bir eylem olarak sergileyecek. Coşku dolu bir söylev verecek, kafasını kaldıracak ve komşularına ''Oğlum, bu benim oğlum'' diyecek. Zühtü gülmeye çalıştı. ''Tutukluluk erkekler içindir. Gençler ve çocuklar içindir de. Erkekler devletin inşaatını tamamlamak için Eget otobüslerine biniyorlar. Göç etmekten daha iyidir değil mi?'' Yanıt beklercesine Adil'e döndü. Adil binlerce kez yaptığı gibi kafasını salladı. ''Kesinlikle.'' Tutuk evlerinde birçok erkek var, kadınlar da var. Evet, Salih, İlyas, Hamza, Antuan ve Naila, Yesra, Emel, Fethiye, Meryem ve ben buradayım. Yalnız ve tek başıma. Tel Aviv sokaklarında sürtmeye, yankısı olmayan sözcükleri yinelemeye, paylaşılan adaletsizlik, İsrail burjuvazisinin açgözlülüğü, dünya kapitalizminin sömürüsü ve Şolomo bunun kurbanı, özgürlük, kardeşlik, eşitlik, adalet, barış, bunların tümü dipsiz bir vadide yitip gidiyor. Ben konuşuyorum ve ben dinliyorum. Dinleyenler hücre duvarlarının ardında ve ben buradayım. Bir başıma, Tel Aviv sokaklarında sürtmeye, lanet olası yaşam. Yo, bir başıma değilim. Onlarla birlikteyim, Zühtü'yle ve adamlarla. Benim işlevimde ötekilerden daha az önemli değil. Budalalar bunu anlamasalar da. Doğuya doğru baktı. Gökyüzünde yoğun bir mavilik vardı. İlkbahar güneşinin ışıkları uzaktaki bulutları delip geçiyor ve tomurcuklar bunu tüm gözenekleriyle doymazcasına içiyorlardı. Eybal Dağı'nın tepesinde çamlar sonsuz bir umut içinde yüzüyorlardı. Nem ve çiğ dolu serin bir yel esmeye başlamıştı. Belediye binasının önündeki ağaçların yaprakları titriyor ve hafif parıltılar saçıyorlardı. İlkbahar, umut, özgürlük ve barış düşleri, yüreği sevgiyle doldu, taştı. İçinde babacan bir duygu güçsüzlüğe ve bozguna üstün geldi. İyimserlikle, ''Ebu Sabır için tazminat elde etmek gerekir.'' dedi. ''Başka türlü davranmalıyız. Adım adım kurban olmayı değil, efendi olmayı öğreneceğiz artık.'' Zühtü coştu. ''Çok doğru. Bununla uğraşman yeter abiciğim. Sen bize yapılması gerekeni söyle, biz yaparız.'' ''Ya kuvvet tozu?'' ''Dur bakalım, söylediklerimin tümüne inanıyor musun? El Humus kahvesindeki bir yer, yeryüzünün tüm ülkelerine değmezse karın boş olsun.'' İkisi de otobüse bindi. Arkaya oturdular ve her biri ödemekle yükümlü oldukları büyük miktardaki teminat akçesini düşünmeye başladı. Asık suratla fabrikaya girdiler. Zühtü ile ötekiler iş yerlerine giderlerken Adil de garaja yöneldi. İsrailli işçiler makine dairesinin önünde toplanmışlardı. Öfkeli görünüyorlardı. Sorumlu biri onlara İbranice seslendi. Başını ve ellerini salladı. Bir denetçi Zühtü'yü çağırdı. ''Bunlar ne istiyorlar? Hamada onlara yetmiyor mu? Bunlardan biri bana Aravim derse İngiliz anahtarıyla bir vuruşta kafasını patlatırım.'' Adil'in söylediklerini anımsadı. Bu işçilerin kendisiyle aynı haksızlıklarla karşılaştığı doğru muydu? Ezildikleri, aldatıldıkları doğru muydu? Ekonomik çıkarların kurbanları oldukları ve küçük bir grubun iştahının hizmetindeki araçlardan başka bir nesne olmadıkları doğru muydu? Evet, ama savaş sırasında miğferlerini, mitralyözlerini takıyorlar ve ateş edip öldürüyorlar. Ya Hamada'yı kim tutuklamıştı, ya Basel, Salih ve diğer çocukları, kızları? Kafasını salladı. Can sıkıntısıyla İngiliz anahtarını sıkıca kavradı. İçlerinden biri, bana Aravim derse, Cebrail aleyhisselam bile olsa kafasını patlatırım. Denetçi yalvarırcasına konuştu. Söyle onlara Zühtü, şeker Amman'da İsrail'deki kadar pahalı değil mi? Zühtü canlı ve sinsi bir tavırla yanıt verdi. Öyle öyle, Amman'da şekerin kilosu 8 kuruş. İşçiler bağırışmaya ve öfkeyle yumruklarını havaya kaldırmaya başladılar. Zühtü konuşmasını sürdürdü. Suriye'de 6 kuruş, fazla değil ve orada bir ekmek bütün bir aileye yetiyor. Üstelik de yarım kuruştan fazla değil. İşçiler gözlerini şaşkınlıkla iri iri açtılar. Kıpırdaşmaya, tartışmaya, bağırışmaya ara vermiyorlardı. Denetçi öfkeyle sordu. Söylediklerinden emin misin? Kesinlikle. Zühtü İngiliz anahtarlarını oynatmayı durdurmaksızın oradan ayrıldı. İşçileri öfke ve yakınma fırtınası içinde bıraktı. Sinsi bir tavırla güldü. Ya Hamada, onun korkusunun bedelini kim ödeyecekti? Ya Sadiye'nin ve binlerce Sadiye'nin gözyaşları? Sesler yatışır gibi oldu. Geri döndü. İşçilerin yüzünde bitkinlik ifadesi vardı. Onlara acıma duydu ve ne söyleyeceğini bilmeyerek düşünmeye başladı. Belki de gerçekten eziliyorlardı. Rahat bir yaşamları olsaydı fiyat artışlarından kaygılanmazlardı. Ama onlar ayrıcalıklıydılar. En düşük ücretlisi bile yeteneği ve gücü ne olursa olsun bir Arap işçisinin aldığı paranın 2 katını alıyordu. Adil'in bile sahip olmadığı haklara sahiptiler. Sandalyeli, masalı, temiz bir kantinde yemek yiyorlardı. Yol parası yardımı, yaşam pahalılığı yardımı, şu bu yardımı alıyorlardı. Sosyal sigortadan, maluliyet ve emeklilik hakkından başka haklardan yararlanıyorlardı. Kineset, İsrail parlamentosu, üyelerini seçiyorlardı. Oysa bizim ne kinesetimiz, ne ordumuz, ne de hükümetimiz vardı. Ve bunlardan sonra Adil bana gelip, İsrailli işçi Şolomon'un Elcif'teki cenderehanenin Arap sahibinden daha yakın olduğunu söylüyor. Olamaz, ben inanmıyorum, inanamıyorum. Bir saat sonra Şolomon'a yaklaştı ve sordu. Radyoyu duydun mu? Zühtü kafasıyla hayır işareti yaptı ve parçalarını yeniden monte ettiği motorun üzerinden doğrulmadı. Şolomo hınç dolu bir sesle konuşmasını sürdürdü. Teröristler Betşan kasabasına Katyuşa bazukasıyla saldırmışlar. Bir evi yıkmışlar, bir yurttaşı ve bir kadını öldürmüşler. Zühtü karşılık vermedi ve motoru vidalamayı sürdürdü. Şolomo öfkeyle kışkırttı. ''Görüyorum ki yanıt vermiyorsun. Yaptıkları hoşuna mı gidiyor?'' diye sordu. ''Neden söz ediyorsun? Söylediklerimi duymadın mı? Bir şey mi söyledin?'' ''Betşan eyleminden ve teröristlerden söz ediyordum.'' ''Peki ne yapmışlar? Duymadın mı?'' ''Hayır, duymadım.'' ''Bir yurttaşı ve bir kadını öldürmüşler ve bir evi yakmışlar.'' ''Ah, bu iyi. Adil savaşın er geç biteceğini, herkesin kardeşçe yaşayacağını, aynı giysileri giyeceğini, aynı ekmeği yiyeceğini, aynı memeden süt emeceğini söylüyor.'' ''Palavra.'' İnanmıyorum. Söylenen her söze inanmamak gerekir. Lanet olsun Arap ve İsrail liderlerine. Bize her söylenene kuşku duymamızı öğrettiler. Ya başka? Başka ne yapmışlar? Bir kadını ve bir yurttaşı öldürmüşler. Bir evi yakmışlar. Başka ne yapsınlar istiyorsun? Bir kadını mı öldürmüşler? Ya sen Şolomo, er ya da geç, düşlerdeki ya da başka bir gün benimle kardeş gibi yaşayacak olan ezilmiş Şolomo, kaç kadını öldürdün? Bir yurttaşı mı? Bahrel Bakar, Der Yasin, Kubiye'yi 1947'de, 1948'de ve 1953'te Filistinlilerin İsrailli çeteciler tarafından topluca öldürüldüğü bölgelerin adları. Unuttunuz mu? Bir ev mi? Kaç tane evi havaya uçurdunuz orospu çocukları? Sen Şolomo daha geçen gün Esada mahallesinde bir evi havaya uçurdun. Mutluluk mahallesi. Esada Arapça mutluluk anlamına geliyor. Tek bir gün bile mutluluk tatmadı. Şimdi de savunma ordusu teknisyenleri. Sizden önce İngiltere, ondan önce Osmanlılar ve ondan önce ve ondan önce... Adam dostça bir tavırla omzuna vurdu. Çok güçlü bir vuruştu. İngiliz anahtarı Zühtü'nün elinden düştü. Motorun toplanmamış yanına düştü. Zühtü anahtarı yakalamaya çalıştı. Tüm ağırlığıyla motora abandı. Maden el ayasını çizerek kanattı. Şolomo gülmeye başladı. ''Nereye dalıp gittin? Sana söylüyorum.'' Zühtü anahtarı aldıktan sonra dikildi. Sakin olmaya çalışıyordu. Patlamadan önce adamın onu rahat bırakmasını istiyordu. Sabretmeye zorluyordu kendini. ''Bırak yakamı Şolomo, Allah'ını seversen. Biliyorum, Esada mahallesindeki evi uçuran sen değilsin. Cirizim dağındaki bir başka evi top ateşine sen tutmadın. Hamada'nın, Basil'in ve diğerlerinin tutuklanmasından da sen sorumlu değilsin. Ama sorumlusun. Sorumlu olmadan sorumlu oldun.'' Şolomo çalışma yerine döndükten sonra sövüp saymaya başladı. ''Teröristler, Aravim Moluklahim. İbranice pis Araplar demek.'' ''Ne dedin Şolomo?'' Şolomo şaşırarak geri döndü. Ötekinin elinde kocaman bir İngiliz anahtarı vardı. ''Ne dedin Şolomo? Erkek sen yinele. Sana söylemiyordum. Peki ne dedin? Hiçbir şey demedim. Dedin, demedim. Dedin, demedim. Aravim Moluklahim dedin. Tamam dedim. Al öyleyse.'' Şolomo haykırdı. İsrailli işçiler onun yardımına koştular. Ebu El-Nuf İngiliz anahtarını attı ve ötekileri çağırdı. Nedenini bile bilmeksizin hepsi de delicesine bir kavgaya tutuştu. Ebu El-Nuf bağırarak düştü. Gün yiğitlik günüydü. Adil Orta Doğu sorununu çözümlemek amacıyla araya girmeye çalıştı. Beynine bir yumruk giydi. Küfürler ve yumruklaşmaların karışıklığı arasında yitip giden bir sürü sözcük söyledi. Sol kulağına onu kendisine döndüren bir yumruk giydi. Yer titredi. Ayaklarınızın altında yer titrediği zaman yeryüzünde ne varsa sallanır. Anahtarlar ve kerpetenler çevresinde uçuştu. Gökyüzünden döşemeler düştü. Sağ yanağına bir tokat yiyince haykırdı. ''Ben İsa değilim, Allah'ın belası.'' Her şeyi unuttu. Ortak sömürülme, ortaklaşa ezilme, vaat edilen barış, kardeşlik düşleri, işçi hakları. Kollarını kıvırırken yumrukları şiddetle sıkıldı. Bu kafaya hatırı sayılır bir yumruk tüm barış düşüncelerinden daha çok değerdi. Kafanın içindekileri hiçbir nesneye çekişten daha iyi koruyamazdı. İşçiler yere düştüler. Can kurtaranlar siren çala çala geldiler. Denetçi ve öteki sorumlular araya girdiler. Yaralılar hastaneye gönderildi. Polis Zühtü'yü tutukladı. İşçiler fabrikayı ve günlük ücretlerini arkalarında bırakarak otobüse bindiler. 21. Bölüm. Basel gözlerini zorlukla açtı. Birçok gözün üzerine dikilmiş olduğunu gördü. Yüzünü bir tokattan korumak istercesine kolunu kaldırmaya çalıştı. Tüm bedeninde elektrik akımı dolaşıyormuşçasına acı duyuyordu. Gözlerini sımsıkı yumdu. Ağladı. Annesinin göğsü, Adil'in gözleri. ''Bana daha vuracaklar. Suratlarına tükürdüm. Devrim, zafere kadar devrim.'' diye bağırdım. ''Ah, pahalıya mal oluyor.'' Dişlerini sıktı. İnledi. ''Of.'' Yumuşak bir el ağrıyan omzunun üstüne kondu. Islak gözlerini açtı ve bakışlarını yüzlerde dolaştırdı. Tanışık yüzlerden birinde durdu. ''Salih'ti bu.'' ''Salih'' dedi. Yeniden bayıldı. Ötekiler yanaklarına vurdular. Kaşıkla çay verdiler. Yüzünü suyla sildiler. Biri güldü. ''Bravo, kutlarım. Olur böyle şeyler. Yaşadıkça başından geçer bunlar.'' Bedeni yavaş yavaş yeniden canlandı. Umut ve gurur. Erkek oldum. Öğretmen bana hiçbir zaman küçük demeyecek artık. Ot döşeğin üzerinde oturdu. Dışarıda neler olup bittiğini anlattı. Ötekiler onu can kulağıyla dinliyorlardı. Birinin evini havaya uçurmuşlardı. Bir başkasının evine topla ateş açmışlardı. Ebu Ammar, Yaser Arafat. Onlarla birlikte görünüyordu. Az buz asker öldürmemişti. Devriye arabaları onlarca yaralıyı götürmüştü. Adamlar Doğu Şeria kıyısına ulaşmışlardı. Bazıları öldürülmüş, ötekiler tutuklanmıştı. Kafama bir patates çuvalı geçirdiler ve beni askeri hükümete götürdüler. Suratlarına tükürdüm. Onlar da beni iyice benzettiler. Anamı dinimi bellediler. Bravo, yaşadıkça daha çok göreceksin böyle şeyler. Hapishane erkeklere göredir Basel. Tarihte görülmedik bir şölen düzenlenecek sana. Kaldır kafanı, bir daha da eğme sakın. Hapishane erkekler içindir Ebu El-Ez. Ebu El-Ez, onur vermek amacıyla kullanılan san. Ebu El-Ez mi? Güzel, ben de onlardan biri oldum. Benzeri bir ada sahip olmak, onu korumak, onu sürdürmek çok güzel. Ebu El-Ez. Güzel bir ad. Gelmiş geçmiş, tüm adların en güzeli. Söz sözü açtı. Sohbet uzadı, dallanıp budaklandı. Kardeşlerle tanıştı. Kendisini onurlandıran, göğsünü kabartan bir adla çağırıyorlardı artık. Salih sordu. Adil nasıl? Ya baba, ya Nuvar? Ailemi gördün mü? Annemle Lina nasıl? Adil iyi, baba hiç iyi değil. Nuvar çok kötü, boyuna ağlayıp duruyor. Sabırsızlıkla Salih'e baktı ve mırıldandı. Onu sen de seviyor musun? Genç adam gözlerini yere indirdi ve sustu. Basel konuşmasını sürdürdü. Ablan her zaman bizi görmeye geliyor ama ben anneni uzun zamandır göremedim. Buraya geleceğimi daha önceden bilmiş olsaydım onu görmeye giderdim ama önceden öyle düşünmemiştim. Şu ya da bugün gerçekleştirirsin. Bizimle uzun zaman kalmazsın. Bir tükürüğün bedeli fazla pahalı değildir. Birkaç gün, birkaç hafta geçer, sonra da çıkarsın. Yine gelecek misin? Ne yanıt vereceğini bilemedi. Ne söyleyeceğini bilemezcesine kardeşlere şaşkınca baktı. Onlar da umut beslemeksizin gülmeye başladılar. Salih İlyas'a seslendi. Haydi gel Ebu Elez'e eşlik et. İlyas oturduğu köşeden ayağa kalktı ve yaklaştı. Basel onun bozulmuş yüzüne, çatlak dudaklarına bakarak acımayla karışık bir iç çekti. Darmadağın olmuş bu yüzde, yalnızca gözler dile getiriyordu mutluluğu. Orada bulunanları birkaç gün boyunca eğlendirecek genç ve yeni bir konuktu işte. Her birine ailelerinin, sokaklarının, gün ışığının anılarını verecekti yeniden. Salih onu kolundan tuttu. İlyas hepimizi geride bıraktı. Yüzündeki ve elindeki damgalara bak. İlyas selamlamak için sol elini uzattı. Kod adım Ebu Ahmet. Güldü. Yarık dudakları arasında kırılmış dişleri gözüktü. Yüzün kasılmış kasları gevşedi. Basel'in yüreği korkuyla doldu. Nemli elini uzattı. İlyas'ın sol elini sıkarken gözü öteki elindeydi. Sağ el siyah bir deriyle örtülmüştü. Zaferin bedeli pahalıydı. Ebu El-Ez, güzel bir at değil. Hiçbir gün herhangi plan yapmayacağım. Akşam yemeği. Naylon çuvalların çevresinde yere uzanmış 40 tutuklu. Basel ilk yemeğine şaşkınlıkla baktı. Birkaç parça biberin, domatesin ve kabağın yüzdüğü hafif bir haşlama, 5 zeytin, yarım biber, küçük bir turp, çeyrek bardak çay. İğrenç haşlamadan tiksindi. Yemeği iştahla yutan ötekilere baktı. Canının sıkıldığını göstermekten utandı. Ama ötekilerin önünde katı pişmiş yumurta bulunduğunun ayırdına vardı. Kendisininkini istemeye cesaret edemedi. Ekmeği zorlukla yuttu. Salih onun yemeğini gördü ve nedenini sordu. Ötekiler güldü. Salih seslendi. O Madil, bize kızarmış peynir ve yağda yumurta getir. Ve ordövrü unutma. Patlıcan kızartması, nohut ezmesi, tahin salatası, değişik yemekler. Gülerek şakalaştılar. Tasalanma Umadil. Titiz bir rejim uyguluyoruz ve şişmanlamaktan korkuyoruz. Yalnızca karışık yeşil salata, domates ve limon istiyoruz. Ve biraz da ciğer soten varsa bence bir sorun yok. Dur Hamza, Allah yüreğini ishal etsin. Bırak da boğulmadan yiyelim. Salih bir yumurta aldı ve gülümseyerek, sabahları bize bir yumurta veriyorlar, onu akşama saklıyoruz. Akşam karanlığından gece yarısına kadar uzun bir zaman var. Yalnızca bu hafif yemeği yeseydik sonradan midemiz bomboş kalırdı. Benim yumurtamı al, bu akşam konuğumsun. Benim de konuğum. Yumurtalar önünde birikti ve her biri kendi konuğu olduğuna yemin etti. Basel kabul etmedi. Utanarak yumurtanın onda ishal yaptığını ileri sürdü. Her biri yumurtasını geri almaya başladı ve Basel önünde azalmaya başlayan yığına acıyarak baktı. Ah anneciğim, yumurta iyidir, iyi insanlar. Bakın, Tanrı ona aynısının yapılması nasıl zor bir biçim vermiş. İncecik bir kabuğu var. Sanki yumuşacık tenli bir genç kızın yüzündeki krem tabakası. Ve krem çıkarılıp gülümseyen yüze dokunulduğu zaman çok hoş bir arzu titremesi duyuluyor. Bir yumurta çok hoştur, ey millet. Dünyanın en hoş nesnesi Allah'ıma. Yumurtayı en son geri alan Salih oldu. İstemediğine emin misin? Basel kafasını hayır anlamında salladı ve burnunu çeyrek litrelik kapkara çay kabının içine gömdü. Kardeşler ve yoldaşlar odanın bir köşesinde toplandılar. Salih ot döşek üzerinde kitaplarını, notlarını yeniden gözden geçirip ekonomi politiğin derinliklerine dalarken şölen programını hazırlamaya başladılar. İlyas oturdu ve Basel'e anlatmaya başladı. Meydandaki kaldırımda bomba bu elimde ayakta duruyordum. Turist otobüsü önümden geçti. İşgal edilmiş topraklarda turizm yapmanın ne olduğunu öğretmek için onlara bir ders vermek istedim. Hedefi ıskalamaktan, bombanın yolda patlamasından ve orada oturanları yaralamasından korktum. Böylelikle hareket halindeki otobüse doğru atıldım. Bombanın içeride patlaması için bir pencerenin madeni çerçevesine tutunmak istiyordum. Ama camların kapalı olduğunu bilmiyordum. Bomba cama çarptı ve elimden atamadan patladı. Üzülme, ölüler yaralılardan daha çoktu. Ama bir gözümü, elimi, yüzümün bir yanını yitirdim. Dudağım da yarıldı. Neden böyle üzüntülüsün? Vasel yutkundu. Üzüntülü değilim ama bilmiyorum. Ebu el-Ez güzel bir at değil. Korkunç bir at. Buraya hiçbir zaman gelmeyeceğim. Hiçbir şekilde, hiçbir tasarı yapmayacağım. Şölen başladı. Hamza ayağa kalktı ve söylev vermeye başladı. Yoldaşlar, bu kuşağın devrimcileri, sizler ki her yerde barış ve adalet yolunu aydınlatmak amacıyla çelik elle özgürlük meşalesini taşıyorsunuz. Bu akşam size Ateş Dağı'nın, Ateş Dağı, Nablus yakınlarında her türlü işgale karşı direnişin simgesi olmuş dağ silsilesi. Yeni bir alevini, zorbaların suratına tüküren ve devrim, zafere kadar devrim diye kükreyen bir insanı tanıtacağım. Odanın döşemelerini titreten bir sesle bir ağızdan yinelediler. Devrim, zafere kadar devrim. Bu akşam size gözü pek kahraman, ülkenin kurtarıcısı Basel Karmi'yi, takma adıyla Ebu el-Ez'i tanıtacağım. Ebu el-Ez, Ebu el-Ez. Genç adam Hamza'nın yanında ayakta duruyor, bu sırada tüm gözler dikilmiş ona bakıyordu. Ürkmüştü, ne söyleyeceğini bilemiyordu. Korunmak istercesine Salih'e baktı. Esmer zayıf yüzde geniş bir gülümseme gördü. Şurada burada duyduğu yorumlardan ve olaylardan cesaret buldu. Çocuksu bir utançla, ''Kardeşler'' dedi, ''çok açık ve net bir şekilde konuşamıyorsam beni bağışlayın. Topluluk önünde konuşmak ilk kez başıma geliyor. Bu nedenle de ne söyleyeceğimi bilemiyorum.'' ''İşgalcilere söylediğimi sizin önünüzde de söylemekle yetineceğim.'' Devrim, zafere kadar devrim. Koro halinde yinelendi. Basel heyecanını ve utancını daha iyi gizlemek için Salih ile İlyas'ın arasına oturdu. Birileri şarkı söylemeye başladı. Bilekte kelepçe, bilekte kelepçe, yakaladı beni, vurdu kelepçeyi. Çocuk, ey çocuğum, bilekte kelepçe, ben ve kardeşlerim içeride, toplar çevremizde, yedik dam ekmeği, haşlanmış balıklı mercimeği, bilekte kelepçe, bilekte kelepçe. Bir başkası Kemal Nasır'ın şiirini okudu. Vur cellat, korkmayız, terden donmuş bu çatık alınlar, eğilir zincirler altında, ama yeniden dirilecek sonsuzcasına, vur boynuna ve korkma sakın. Bazıları boş bir kovayı dümbelek gibi kullanarak dans etti, bazıları depke. Depke, Orta Doğu'da günümüzde en çok sevilen eski bir Arap dansı yaptılar. Koğuş el çırpmaları ve ezgilerle doldu. Gülünç öyküler anlatıldı. Ezgi atışmaları yapıldı. Gürültülü şölen, basili ağlatan, koro halinde söylenen bir marşla sona erdi. Sesler onu tanımadığı bir dünyaya götürdü. Bu dünyada umutla acı iç içeydi. Bu dünyada yaşama isteği hücre duvarlarına baskın çıkıyordu. Hayır, ölmeyeceğiz ama biz, ölümü söküp koparacağız toprağımızdan. Orada, orada uzakta, çok uzakta. Askerler beni alacaklar yoldaşlar, atacaklar beni korkunç bir karanlığa. Odamı didik didik ettiler kardeşim, bulamadılar birkaç kitaptan başkasını. Ve kardeşlerim olan kemik yığınlarını tekmelerle uyandırdılar, öfkeyle yaktılar gözlerini. Anacığım inliyordu uzun uzun, çevresinde haykırıyordu kardeşlerim. Onların çevresinde komşular, her birinin oğlu içeride. Babacığım yüzü önümde, umutla silahlandırır beni her an. İlyas dikildi, sakat elini gizleyen deriyi çıkarttı, elini bayrak gibi havaya kaldırdı. Ötekiler yüksek sesle şarkı söylemeye başladılar. Orada bir işçi görüyorum yolda, görüyorum devrimin zafer dolu önderini. İşaret ediyor bana çelik bir elle, saçılıyor ötekinden kıvılcımlar. Basel elleriyle yüzünü örttü, acı acı gözyaşları akıyordu. Zafer pahalıydı. Salih'in yanında ot döşeye uzanarak parıldayan floresan lambasına baktı ve mırıldandı. Salih, buradan çıktığım zaman bana Ebu el-Ez demeyen kimseye yanıt vermeyeceğim. Evet, bu at sana çok uygun düşüyor. Genç adam düş kuruyordu. Ebu el-Ez güzel bir at. Geçmiş ve gelecekteki atların en güzeli. Salih'in elini tutarak uykuya daldı. Düşünde annesinin göğsünde uyuduğunu gördü. 7. ayrımın sonu, sayfa 128.